Sevgili seyirciler, yeni bir 5'le 1 kan programına hoş geldiniz. İlerleyen dakikalarda şu günlerde çok rağbet gören bir komplo teorisinin arkasına bakacağız. DNA'larımız aşıyla değişir mi? Ya da Bill Gates sizlere çip mi takmak istiyor? Biliyorum bir kısmınızda komik geliyor ama inananı olan bir komplo teorisi. Birkaç dakika sonra buna değineceğiz ama ilk durağımız deprem. Deprem denilince aklımıza genelde hep deprem olduktan sonra yaptığımız haberler geliyor. Daha yeni İzmir'deydik. Enkazın altından insanların kurtarılışını canlı yayında ekranlara taşıdık. İnanın bir gazeteci olarak, Türkiye'de yaşayan bir gazeteci olarak artık depremde özellikle de 6-6,5 şiddetindeki depremlerde, daha yukarıda çıkabilirim de, binaların yıkılıyor olmasından, gidip haber yapmaktan, kurtarma çalışmalarını anlatmaktan yorulduk. Oysa deprem bir kader değil. Eğer zamanında tedbirlerinizi alırsanız, bilim insanlarına kulak verirseniz, hem kişisel hem devlet olarak gerekli adımları atarsanız 6-6,5 hatta 7-7,5 şiddetinde bir depremi bile birkaç sallantıyla atlatabilirsiniz. Ama gelin görün ki bizde olmuyor. Genelde deprem sırasında hepimiz dört gözle kurtarma çalışmalarına bakıyoruz, sonra da unutuyoruz. 5'le 1K'da bir anlamda haber takibi yapalım istedik ve İzmir depreminden sonra deprem meselesini bir kenara bırakmayalım, biraz üzerine konuşalım istedik. Peki kimle konuşalım diye düşündüğümüzde de aklımıza ilk gelen bilim insanlarından bir tanesi Sayın Naci Görür. Naci Bey çok ilginç, sosyal medyayı depremden sonra kullanıyor. Yani bir yerde deprem oluyor, Naci Bey'in yorumlarını görüyorsunuz ve her seferinde de Naci Bey'in aman şuraya dikkat dediği yer bir süre sonra yine depremle sarsılıyor. Nasıl oluyor da bütün bunları biliyor? Bilmesi bu depremlerde alınan tedbirlerin boyutunu büyütüyor mu? Gelin isterseniz Sayın Naci Hocamıza soralım. Hocam, her depremden sonra gözümüz sizin sosyal medya hesabınızda, Twitter hesabınızda ve sık sık da ya bunu Naci Hoca demişti diyoruz. Nereden biliyorsunuz siz? Deprem bu kadar önceden tahmin edilebilen bir şey mi?
Şimdi yer bilimciler olarak tabii biz Türkiye'nin tektoniğini, depremselliğini bilen insanlarız. Yıllarca deprem kuşaklarında çeşitli amaçlarla çalışmalar yaptık. O nedenle de ülkenin neresinde depremsellik fazladır, hangi fay aktiftir, hangi fayda deprem beklenebilir gibi konularda tabii yer bilimciler bilgilidir ve ona göre ülkede depremleri izler ve gerektiği zamanda deprem oluşturan faylar hakkında bilgiler verirler. Kimi arkadaşlarımız da aktif olarak bugün o faylar üzerinde çalışır, değişik yöntemlerle onları incelerler. Malum bilim insanları aynı zamanda iletişim halindedir. Yaptıkları yayınlarla veya uluslararası yayınlar, bu ülkede çalışan yabancı bilim adamlarının yayınlarıyla literatür takip etmek suretiyle ülkede deprem hakkında bilgilerini tazeler ve sürekli olarak da kendilerini çalışan insanlar güncel tutarlar. O bakımdan herhangi bir deprem olduğu zaman o depremin hangi fay kuşağında olduğu ve depremin özelliklerinin genel anlamıyla ne olduğu, orada neyin beklenebileceği ve o deprem sonrasında nelerin yapılması gerektiği hakkında fikir beyan ederler. Ve zaten unutmamak lazım, Türkiye'de yer bilimlerin seviyesi diğer bilim dallarına göre görece bayağı üst düzeydedir. Yani ülkemizde yer bilimleri uluslararası standartlara, uluslararası yer bilimleri düzeyine de yakın bir seviyededir veya o seviyededir. O bakımdan herhangi bir deprem sırasında toplum aydınlatılmaya yer bilimciler tarafından gayret edilir.
Naci Bey, şunu merak ediyorum. Dünya değişiyor, teknoloji ilerliyor ama hala depremi önceden bilemiyoruz. Neden bilemiyoruz? Yani teknolojimiz mi az yoksa bu kadar öngörülmez mi?
Günümüzde yer bilimleri veya deprem bilimleri diyelim, depremle ilgili henüz daha depremi önceden kestirmek, depremin ne zaman olacağını söylemek durumunda değil. Bu konuda ciddi çalışmalar var. Birçok ülkede depremi önceden kestirebilmek için çalışmalar yapılıyor. Çok değişik yöntemler kullanılıyor. Kimileri kısmi olarak bir başarı sağlasa bile henüz daha Avrupa standartlarına göre deprem kestirimi mümkün değil. Avrupa standartlarına veya dünya standartlarına göre deprem kestirimi demek, bir depremin yerini, zamanını ve büyüklüğünü sürekli ve doğru olarak bilmek demektir. Bunun için gerekli yöntemleri geliştirmiş olmak demektir. Tabii geliştirilen bu yöntem de aynı zamanda, eğer Avrupa için konuşursak, Avrupa yetkililerinin diyelim AB standartlarında bilim kurullarının bu yöntemi onaylamış ve kabul etmiş olması gerekir. Henüz daha böyle bir gelişme maalesef olmamıştır. Ama belki de yakın bir gelecekte, çünkü bilim sürekli olarak atılım içerisinde çalışmalar sürdürülüyor. Umarım ki depremi önceden kestirmek de mümkün olabilir. Bu çok kolay bir iş değil, çünkü yer yuvarının çalışması çok kompleks ve depremle ilişkili parametreler boyut itibariyle, zaman itibariyle gerçekten laboratuvarlarda denenemeyecek, test edilemeyecek durumdadır. Tabii halk bazen deprem kestirimiyle erken uyarıyı aynı algılıyor, ama erken uyarı kısa bir süre için bir kentte stratejik bazı kurumlarda diyelim şalteri, vanaları kesmek için kullanılan veya o kurumları uyarmak, deprem hakkında geldiğini söyleyip gerekli önlemleri almak için yapılanan, kurgulanan bir sistemdir. Örneğin İstanbul'da diyelim stratejik kurum olarak İGDAŞ önemlidir. Çünkü deprem sırasında biliyorsunuz özellikle doğalgaz borularının hasar görmesiyle yangınların çıkma olasılığı vardır. Bütün dünyada büyük depremler sırasında aynı zamanda büyük yangınlar olmuş ve depremde daha fazla insanın ölümüne neden olmuştur. O nedenle İGDAŞ gibi kurumların, yani doğalgaz vanalarının deprem sırasında kesilmesi yangınları önleme bakımından önemlidir. Benzer şey İSKİ için de önemlidir. İSKİ de ülkemiz için, İstanbul için özellikle diyelim stratejik bir kurumdur. Deprem sırasında İSKİ tesislerinde de bu vanaların kapatılmış olması gerekir. İşte erken uyarı sistemi bu tür kurumların deprem başlar başlamaz belki 3-5 saniye içerisinde uyarılıp bu işlemlerin otomatik yapılmasını sağlamaktadır. Veya afeti yönetecek kurumlara önceden haber verme önemli olmaktadır. Bunlardan biri de itfaiyedir veya valiliktir, yerel yönetimlerdir. Yani erken uyarı sistemi belirli amaçlar için kısa sürede ancak bilgi verebilen yöntemler ve mekanizmalardır.
Hocam şimdi 5-6 saniyede stratejik kurumlara haber veriliyor dediniz. Peki bu süre biraz daha uzatılamaz mı? 10 saniye, 15 saniye, 1 dakikaya çıkmaz mı mesela?
Yani onun için çalışmalar oluyor. Tabii diyelim bu sismik dalgalar herhangi bir yerde deprem olduğu zaman bunların diyelim hızlarını ortalama 5 kilometre saniye kabul etsek, diyelim Marmara'da bir deprem olduğu takdirde bizim İstanbul kıyılarına onların geliş zamanı 3-4 saniye gibi bir şeydir. Ama kıyıdan uzaklaşırsanız tabii oraya varış zamanı biraz daha gecikebilir. Yani kimi mekanizmalar bu işi 7 saniyeye kadar belki de 10 saniyeye kadar götürebilir ama tabii bu zaman içerisinde yani halkı herhangi bir şekilde tahliye etmek, sakıncalı yerleri terk etmelerine müsaade edecek kadar bir zaman aralığı hiçbir zaman olmayacaktır.
Naci Bey, şimdi artık hepimiz biliyoruz ki bir İstanbul depremi is coming. İstanbul depremi geliyor önümüzdeki zaman diliminde. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama İstanbul'da bir deprem öyle ya da böyle olacak. Olunca da şu andaki tabloya baktığımızda durum hiç de iç açıcı olmayacak. İstanbul depremiyle ilgili ne biliyorsunuz? Sizce şu ana kadar alınan tedbirler yeterli mi hocam?
Şimdi bu 99 depremleri olduktan sonra İstanbul tehdit altına girdi. 99 depremleri olmasaydı biz bugün Marmara'da bu kadar kısa bir zaman içerisinde görece olarak alarma geçmeyecektik ve depremi bekliyor olmayacaktık. Çünkü 99 depremleri kısa bir süre içerisinde 45-50 saniyede normalde 220 senede birikmesi gereken enerjiyi bu 40-50 saniye içerisinde Marmara'nın altındaki kabuğa enjekte etti. Yani İzmit depremi, 99 depremleri enerjinin önemli bir kısmını Marmara'nın altındaki kabuğa transfer ederek İstanbul'u risk altına soktu. Ondan dolayıdır ki işte biz alarm verdik 99 depremleri olur olmaz ve o konuda çalışmalar başladı. Zaman itibariyle de yapılan çalışmalarda 99'dan itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde İstanbul'da deprem olma olasılığının %64 olduğu bulundu, verildi. Tabii bu büyük bir ihtimal. Öyle olunca da İstanbul'da yani 30 sene, bunun tabii artı eksi 5-10 sene ileri veya geri gelmesi söz konusu, 21 sene de geçtiğine göre artık İstanbul'da depremin olması veya bekleme süresi önemli ölçüde kısalmış demektir. O bakımdan yer bilimciler olarak, bilim adamları olarak biz böyle bir tedirginlik duyuyoruz. 99 depremleri olduğu zaman İstanbul Teknik Üniversitesi'nde benim genel koordinatörü olduğum deniz araştırmaları başladı. İtalyanlarla, Fransızlarla, kısa bir süre için Japonlarla ve Amerikalılarla. O yaptığımız araştırmalarda Avrupa Birliği fonlarından yararlanarak çok sayıda yabancı gemi ve denizaltı getirdik. Hem insanlı hem insansız. Ben kendim de Marmara'nın 1200 metre dibine daldım. O fayı inceledik. Benimle birlikte diğer yer bilimci arkadaşlarım da Teknik Üniversitede bu çalışmaları yaptılar. Sayın Celal Şengör, Sayın Namık Çağatay. Bu çalışmaların sonucunda tabii ayrıca yabancı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bu konularda çalışmalar yürütülüp, veriler değerlendirilip uluslararası yayınlar yapıldı. Ve sonuçta iki şey ortaya çıktı. Önemli olan bu Marmara'nın altındaki fay sisteminin iki kolu kilitli. Yani orada herhangi önemli bir deprem olmuyor. Sürekli orada stres birikiyor, deformasyon oluyor ve o faylar enerji biriktiriyor. Halkın anlayacağı şekilde dersek. Şimdi bu biriken enerji bu faylar boyunca olan kayaların direncini kırdığı an burada deprem olacağını biliyoruz. Bu iki kilitli fay, bunlardan biri Yeşilköy açıklarıyla Silivri açıklarında olan 65 kilometre uzunluğunda Kumburgaz fay koludur. bu kol kırıldığı zaman en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Diğer kilitli olan ikinci fay adaların güneyindeki fay koludur. Bu da yaklaşık 45 kilometredir. Bu kırılırsa en fazla 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz. Eğer bu iki fay aynı anda kırılırsa o zaman depremin büyüklüğü 7.6'ya kadar gelebilir. Bunlar aynı anda kırılmayıp fasılalı da kırılabilir. Aynı şey 1766 İstanbul depreminde olmuş. Bu kollardan biri Mayıs ayında, yani 1766'nın Mayıs ayında kırılırken diğeri Ağustos ayında kırılmış. Böylelikle İstanbul peş peşe 7'nin üzerinde iki büyük depremle sarsılmıştır. Tabii o dönemdeki İstanbul'daki nüfus ve yerleşim yoğunluğu böyle değil. Bugün İstanbul'da nüfus yoğunluğu ve bina yoğunluğu çok fazla ve maalesef bu binaların %60 kadarı da gecekondu mantığıyla yapılmış ve mühendislik hizmeti almamış, deprem direnci fazla olmayan binalar olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı da doğrusu can kaybı noktasında oldukça tedirginiz.
Hocam, fayın uzun olması depremin şiddetini mi arttırıyor? Neden özellikle buna dikkat etmemiz gerekiyor?
Depremin büyüklüğünü diyelim. Şimdi deprem şiddetiyle büyüklüğü farklı. Depremin büyüklüğü bir deprem olduğu zaman açığa çıkan enerjinin miktarıdır. Depremin şiddeti ise o hangi bir deprem olduğu zaman o depremin yeryüzünde nasıl hissedildiğinin bir derecesidir. Diyelim 7 büyüklüğünde bir deprem olsa bunun açığa çıkarttığı enerji aşağı yukarı 1 milyon 800 bin ton TNT'ye veya dinamite diyelim denk gelir enerji itibariyle. Ama bunun şiddetine baktığınız zaman faya yakın olan yerde şiddet diyelim 9'a çıkabilir. İstanbul örneğinde olduğu gibi. Ama eğer siz diyelim Marmara kıyılarından uzak ıstırancalara doğruysanız bu şiddet 5'e 6'ya düşebilir. Yani aynı deprem 7 büyüklüğünde bir deprem olur. Istırancalardaki adam bunu 5 şiddetinde hisseder. Yeşilköy'de olan 9-10 şiddetinde hisseder. Dolayısıyla şiddetle büyüklük farklı. Tabii bu depremin büyüklüğü fayın uzunluğuyla doğrudan doğruya doğru orantılıdır. Bir fay ne kadar uzun ve deprem olduğu zaman boydan boya kırılırsa, ne kadar fazla kırılırsa o kadar tabii depremin büyüklüğü de artar. Küçük boyutlu, uzunluklu fayların öyle çok büyük depremler üretmesi mümkün değildir.
Hocam, peki sizce İstanbul depremi hazır mı? Yani herkes üzerine düşeni yaptı mı? Ya da hala bunun farkında mı böyle bir depremin gelmekte olduğunu?
Yani keşke bu soruya evet diyebilseydim. Bütün iyi niyetimize rağmen biz 99'da 99 depremleri olup 55 saniyede diyelim 20 binden fazla insanımız öldükten sonra ülke, hepimiz derinden etkilendik. Ve o zaman şöyle bir şey dedik, 99 bir milattır. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Depremi unutmayacağız, unutturmayacağız. Gerekenleri yapacağız, önlemleri alacağız diye. Bunu birey olarak söylenildiği gibi devlet olarak, hükümet olarak da söyledik. Herkes böyle söylemesine rağmen maalesef 6 sene geçti unutmak için. Yani 6 sene geçtikten sonra artık bu işler unutulmaya başladı ve Türkiye'nin başka yerlerinde deprem olduğu zaman depremleri hatırlamaya başladık. Öyle olunca da 99'un ilk yıllarında yaptığımız gibi yoğun, hummalı faaliyetleri devam ettirmedik. İlk yıllarda yani 99 ve 2000'lerde bütün yerel yönetimleri ve merkezi yönetim depremle yatıp kalkıp deprem için gerekli önlemler alıyorlardı. özellikle kentlerde pilot projeler yürütülüyordu. Evler, binalar gözden geçiriliyordu. Binalar deprem dayanıklı mı değil mi, bu muayeneler yapılıyordu binalar için. Ve bunların güçlendirilmesi, gerekirse yıkılması, yeniden yapılması, tahliye edilmesi gibi planlar vardı. Yerel yönetimler, afet yönetim merkezleri kurmuştu. Yerel yönetimler kentlerin değişik yerlerine biliyorsunuz deprem konteynerları konulmuştu. Deprem konteynerlarda müdahale için her şey yapılmıştı. İtfaiye güçlendirilmişti. Çadırlar alınıyordu. Gerekli hazırlıklar yapılıyordu. Yollar, park yerleri, acil yollar düzenleniyordu. Okullar, hastaneler ve altyapı yani viyadükler, köprüler bütün bunlar elden geçirilmeye başlanıyordu. Gayet iyi bir gidiş vardı ve biz o gidişi, o iradeyi sürdürseydik 21 sene geçti. Biz bugün sizin bu sorduğunuz soruya ben İstanbul depremi hazır diyebilirdim. Ama maalesef şimdi diyemiyorum. Dediğim gibi o çalışmalar tavsadı, belli ölçüde durdu. Daha sonra kentsel dönüşümle tekrar bir atak başladı. Özellikle Van depreminden sonra tekrar umutlandık. İstanbul'da ve ülkenin diğer yerlerinde de kentsel dönüşümler yapıldı ama bu kentsel dönüşümler deprem odaklı maalesef olmadı. Bir müteahhitlik projesine dönüştü. Dolayısıyla işin motor gücü müteahhit olunca rant daha ön plana çıktı. Ve o kentsel dönüşüm bir anlamda rantsal dönüşüm gibi halkın tabiriyle yön değiştirdi. Yani bir takım faydalar olduysa da bile asıl depremde hasar görecek yerlerde bu işler yürümedi. İstanbul'da mesela kentsel dönüşüm yoğunluklu olarak Avrupa yakasında olması gerekirken daha çok Bağdat Caddesi ve çevresinde daha fazla oldu. Bunun sebebi de çünkü orada yapılan binaların daha karlı olarak satılabilmesi, getirisinin fazla olması dolayısıylaydı. Şimdi yani bütün bu yanlışlıklara rağmen tabii İstanbul'u örneklersek İstanbul'da İSMEP projesi adı altında epey çalışmalar yapıldı. Bu valiliğin yürüttüğü bir projedir. Dünya Bankası ve diğer bazı uluslararası kurumların, kuruluşların desteklediği, finanse ettiği bir projeydi. Burada yani çeşitli yollar, viyadükler, köprüler elden geçirildi. Hastaneler büyük ölçüde elden geçirildi. Okullar güçlendirildi veya yeniden yapıldı. Resmi binalar elden geçirildi, yeniden yapıldı veya güçlendirildi. Bunlar olumlu şeyler. Hükümet cephesinden özellikle AFAD kendi yeniden yapılanmasını yaptı. Depremde hangi kuruluşun ne işleri yapacağı tanımlandı. Bunlar arasında organizasyon, koordinasyon sağlanıldı. Yani bir takım hazırlıklar doğrusu yapıldı. Ama bütün bunlara rağmen yapılanlar yapılması gerekenlerin yanında maalesef henüz çok daha az. Öyle olduğu için de İstanbul depremi hazır diyemiyorum. Çünkü en büyük can kaybını biz halkın oturduğu konutlarda bekliyoruz. Bu konuda fazla bir şey yapılmadı. Ve üstelik de İstanbul'daki yapı stokunun %60'ı, demin de söyledim, mühendislik hizmeti görmemiş, deprem güvencesi direnci olmayan binalar. Öyle olunca da tabii İstanbul depremi hazırdır maalesef diyemiyoruz. Sadece yani yapı stoku değil, ekonomik olarak da İstanbul depremi hazır değil. Özellikle üretim tesislerimiz, fabrikalarımız, ekipmanlarımız deprem güvenli değil. Bu konuda da yeterli hazırlığımız yok. Deprem en büyük ekonomik felaket. Yarın bu deprem olduğu zaman eğer Marmara bölgesinde ekonomi çökerse bunun bütün ülkeye yansıması çok ağır olur. Bu noktada da hazır değiliz. İstanbul'da çevre bakımından da depreme hazır değiliz. Deprem aynı zamanda en büyük bir çevre felaketi. Çünkü milyonlarca ton moloz inşaat atıkları, kimyasal atıklar, parlayıcı, patlayıcı, toksik maddeler etrafa saçılacak. Bunları usulüne göre bertaraf edecek hazırlık yok, yer yok, planlama yok ve bunların geri kazanılması için bir tesis veya bir mentalite henüz geliştirilmiş değil. Tabii öyle olunca da İstanbul'un olası bir depremde düşünülenden daha fazla yara alacağını, hasar alacağını düşünüyorum.
Naci Bey, son bir yılda çok sık deprem haberi duyuyoruz. Çok şiddetli olmamasına rağmen. Eskiden bu kadar duymazdık gibi geliyor. Bize mi öyle geliyor? Bizim mi algımız değişti, gelişti? Ya da sosyal medya nedeniyle mi bu kadar çok depremle yüz yüze gelmeye başladık?
Şimdi bunu iki nedeni olabilir. Biri, depreme karşı duyarlı olduk. En ufak depremler de artık söyleniliyor, konuşuluyor. Yani şu anda diyelim benim Twitter'da izleyicilerim bana bir yerde ikilik, üçlük deprem olsa bile onu soruyorlar. Yani millet konuşuyor. Eskiden olsa bu kadar küçük depremle kimse ilgilenmezdi. Ancak yıkıcı bir deprem olunca konuşulurdu. Birincisi, daha hassas olmamız nedeniyle sanki daha fazla çok deprem oluyormuş gibi. Aslında daha önce de olup konuşulmayan depremler şimdi konuşuluyor. Ama bir diğer neden de deprem mekanizmalarındaki oluş hızlarının artışı. Biliyorsunuz depremler levha hareketlerine bağlı olur. Dolayısıyla ülkemizde deprem üreten levhaların hareket hızlarındaki değişim de depremlerin sayısını artırmış olabilir.
Hocam, son olarak bize neyi öneriyorsunuz? Yani sıradan vatandaş ne yapabilir, ne yapmalı depreme karşı?
Yani şimdi normalde tabii halka, ailelere, bireylere deprem olmadan önce ne yapmak lazım, deprem sırasında ne yapmak lazım, depremden sonra ne yapmak lazım, bunları söylemek gerekir. Tabii bunlar çok söyleniyor, internette var. Yani deprem olduğu zaman işte diyelim sağlam bir yerin kenarına çök, kapan, başını kapat, işte üzerine bir şey düşmesin, ona dikkat et, işte deprem çantasını bulundur gibi bir takım şeyler söylenebiliyor. Ben bunları burada söylemek istemiyorum. Çünkü yani bunlar da elbette ki önemli ama İstanbul boyutunda beklediğimiz can kaybını azaltacak önlemler bunlar değil. Önemine rağmen bunlar değil gerçekten. İstanbul'u depreme hazırlama ancak yönetimlerle olur. Yani yerel ve merkezi yönetim. Dolayısıyla özellikle hükümetin ve belediyenin işbirliği içerisinde İstanbul'u hızla depreme hazırlamaları gerekir. Bunun için de halkı da motive etmeleri gerekir. Bir taraftan devlet ve yerel yönetimler özellikle yapı stokunu deprem güvenli hale hızla getirirken ekonomik ve hızlı bir yapı stoku planlamasıyla aynı zamanda halkı da teşvik ederek halka ucuz ve uzun süreli krediler sağlamak suretiyle ulusal ve uluslararası finans kaynaklarından halkla birlikte onları da teşvik edip bir seferberliğe girilmesi durumunda hazır olabiliriz. Asıl can kaybını o zaman önemli ölçüde azaltabiliriz. Ama bu dediğim gibi maalesef yeterince hızla yapılamıyor. Benim önerim tabii İstanbul'u depremi hazırlamada o kentin, yani İstanbul'un bütün bileşenlerini, halkını, yönetimini, yapı stokunu, altyapını, yapısını ve ekonomisini deprem dirençli hale getirecek plan ve projeleri yapıp bu işe seferberlik mentalitesiyle girişmek diye düşünüyorum. Bu hep İstanbul'u konuştuk ama bu söylediklerimin hepsi deprem kuşakları içerisinde olan diğer yerleşim alanlarımız için de geçerlidir ve yapılmalıdır.
Sayın Naci Görür, çok çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Sevgili seyirciler, deprem kapımıza dayanmış durumda. Artık hayatımızın bir parçası. İstesek de istemesek de bu coğrafyada yaşıyorsak depremlerle beraber yaşayabileceğimiz bir hayat geçirmek zorundayız. Bunun için de yapılacak aslında çok basit bir şey var. Tedbirleri önceden almak. Önceden tedbirleri alalım ki daha sonra bizim gibi gazeteciler gidip kurtarma çalışmaları şöyle iyi, AFAD bu kadar iyi çalışma yaptı, saatler sonra şu mucize yaşandı diye haber yapmak zorunda kalmayalım. İnsanları hayatta tutabilelim. Ölmekten kurtulmasına sevinmeyelim. O yüzden de deprem konusunu önümüzdeki günlerde de 5'te 1 kaya taşımaya devam edeceğiz. Bu hafta koronavirüsle ilgili iyi gelişmeler vardı. Özellikle zengin ülkeler aşılarını almaya başladılar. Hatta yapmaya da başladılar. Aşıların kime yapılacağı, zenginlerle fakir ülkeler arasında nasıl bir denge kurulacağıysa hala bilinmiyor. Pek çok ülkede de aşı karşıtlarıyla aşıya inananlar karşı karşıya gelmiş durumda. Türkiye'de de durum farksız değil. İster sağcı olsun, ister solcu, ister kökten dinci olsun, ister kökten laik olsun fark etmiyor. Komplo teorileri pek çok farklı düşünen insanı aşı karşıtlığında aynı yere getirip bırakabiliyor. Bu bırakılan yerde de karşımıza çoğumuza komik gelen çeşitli iddialar çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi dünyanın en zengin ikinci insanı Bill Gates'in koronavirüs aşısını kullanarak insanlara çip takmaya çalıştığı komplosu var. Dünyanın en zengin ikinci insanı neden böyle bir şeye kalkışsın sorusunu kimse sormuyor tabii ki bu cenahta. Bunu da sorup gülmek bize düşüyor. Elbette kimse kimseye çip takmıyor. Ayrıca insanları kontrol etmek, takip etmek, ne yaptıklarını bilmek, tüketim alışkanlıklarını geliştirmek, değiştirmek için, manipüle etmek için herhangi bir yerinize çip takılmasına da gerek yok. Siz, ben, hepimiz aslında çipleri cebimizdeki cep telefonlarında taşıyoruz. Açtığımız bilgisayarlarda karşımızda olan, bizim neredeyse kafamızın arkasında ne olduğunu anlamaya çalışan algoritmalarla yaşıyoruz. Bunları görmezden gelip, ya bize aşı yapacaklar ve de bize çip takacaklar komplo teorisi sadece cehaletin değil, aynı zamanda bilgisizliğin de bir sonucu diye düşünüyorum. Evet, o zaman fikir sahibi olacaksak önce bilgi sahibi olalım diyelim ve İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesine dönüp soralım. İsmail Bey, teknoloji ne kadar hayatımızın içinde? Algoritmalar bizi nasıl tanıyorlar, nasıl tanımlıyorlar acaba?
Yani bunun örneklerine bakarsak, örneğin işte siz bir mesajlaşma hizmetinde işte bir kıyafetin çok güzel olduğunu söylüyorsunuz. Örneğin işte turuncu bir mont gördüm geçen, çok güzeldi diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz bir sosyal medya platformunda ya da işte bir web sitesinde o turuncu montu, beğendiğiniz turuncu montu indirimli ya da işte farklı çeşitleriyle görebiliyorsunuz. Üstelik bir markada değil, birçok markadan görebiliyorsunuz. Keza yine işte herhangi bir şekilde diyelim bir yere gidip gelirken işte bir karantina bölgesine gidip gitmediğinizi, mesela Çin'de karantina bölgesine ya da işte şu anda Covid kapsamında bütün ülkelerde herhangi bir şekilde siz karantina altındaysanız evinizden ya da hastanenizden çıktığınız zaman bu size sinyal olarak geliyor ya da işte belli merkezlere bu kişiler çıkıyor diye gidiyor ya da işte diyelim hapishanede elektronik pranga ile mahkum oluyorsunuz. Bu prangayı taktığınız andan itibaren işte evinizde mesela evinizden çıktığınız an zaten bu sinyal vermeye başlıyor. Dolayısıyla bu izleme teknolojileri gayet hem ticari hem kamusal olarak gayet fazla kullanılabiliyor. Bunun haricinde işte aslında bunlar hayatımızın da faydalı parçaları olarak da karşımıza çıkıyor. Örneğin işte akıllı şehir uygulamalarında diyelim herhangi bir trafik ya da diyelim afet anında insanların araçlarla gittiği yerlerde onları gidecekleri rotalara göre belli yönlere yönlendiriyorsunuz. En basit navigasyon uygulamaları bile aslında sizi izleyerek varacağınız nokta ile ilgili bütün bilgileri topluyor. Bazen diyor ki size eviniz burası olsa gerek, aslında evinize gitmeniz için çıkmanız lazım çünkü akşam yemeğiniz var diyor. Yani buralara kadar gelen bir iletişim, gözetim ve yapay zeka ve bu yapay zekanın işlemleme ve sizi sevk ve idare teknolojileri mevcut. Şimdi Cüneyt Bey, son 15-20 yıldan beri zaten mobil iletişim teknolojileri ve telekomünikasyon o kadar fazla gelişti ve İşte bütün bunların çerçevesinde cebimizdeki cep telefonları, buzdolabımız, işte şeydeki kameralar, bu hayatımızdaki sokaklardaki kameralar, cep telefonlarından insanların çektiği ve paylaştığı canlı yayınlar o kadar fazla bizim hayatımızda ve bunlar yapay zekalarla o kadar iyi işleniyor ki aslında insan vücuduna herhangi bir cihazı da sokmaya şu anda izleme amaçlı sokmaya çok da fazla gerek duyulmuyor açıkçası. Örneğin işte son geçtiğimiz yılın başlarında Çin'de başlayan bu olay mesela işte Wuhan eyaletinde Çin özellikle GSM teknolojileri ve Skynet adı verilen kamera teknolojileriyle öyle bir sistem yarattı ki öyle bir gözetim sistemi yarattı ki bütün bunlar çerçevesinde örneğin işte Wuhan'da temaslı olup başka eyaletlere gidenleri bile o GSM şebekesinin bütün şeylerini, kayıtlarını geri sardırarak ve kameralardan onların oldukları yerleri izleyerek Şangay'a, Pekin'e, diğer eyaletlere giden insanları tek tek bulup onları izleyip onları alıp Wuhan'a geri götürdüler karantinaya. Yani aslında hayatımızda bizim elimizde bulundurduğumuz bütün cihazlar merkezlere sinyal vererek bizi izliyorlar zaten. Önemli olan şey burada işte ülkelerin ve tabii ki kurumların, ticari kurumların özellikle işte teknoloji devleri de bunlardan bir tanesi. Bu bilgileri ne kadar birleştirip ne kadar bir gözetimle ilgili bunu ne kadar kullandıklarıyla ilgilidir bu. Teknolojik olarak eğer herhangi bir devlet, kurum, ticari kurum ya da bir işte ne bileyim bir istihbarat örgütü insanları izlemek isterse zaten işte gerek bu şebekeleri hackleyerek gerekse işte kimi devletlerin yaptığı gibi bunları işte izleme teknolojisi olarak kullanarak aslında bir ülke içindeki her bireyi teker teker her anını izleyebilir. Dolayısıyla hani bunun için ayrıca bir hani çip insanların vücuduna zerk etmeye gerek yok.
İsmail Bey çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu tür komplo teorilerine lütfen kulak kabartmayın. Aşı olmak ya da olmamak sizin elinizde. Eğer bilime inanıyorsanız ben mesela aşı olacağım. Aşı geldiği zaman ilk gidip hatta kameraların önünde aşı olacak isimlerden biri de ben olacağım. İnanmıyorsanız dünyanın düz olduğunu da düşünebilirsiniz. Bin tane komplo teorisiyle hayatınızı da geçirebilirsiniz. Bir CNN Türk klasiği olan 5'ne 1 kadar tam 20 yıldır karşınızdayız. CNN Türk ekranlarındayız. Dünyaya açılan penceresinde sizlere farklı açılardan gelişmeleri getirmeye, sorular sormaya sizin için çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta umarım yine 5'ne 1 kadar buluşur ve yine programımıza devam ederiz. O zamana kadar ben Cüneyt Özdemir. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler dilerim.
Podcast dinle. iOS ve Android'de.